Ayrım 38. İstanbul Hatırası. Ahmet Ümit. Sayfa 370. Osmanlı'ya yaklaşık 400 yıl hizmet etmiş bu eski saray. Yüzlerce yıl dünyaya hükmetmiş Topkapı Sarayı'nın en dıştaki kapısı Bab-ı Hümayun'un önüne geldiğimizde koyu renkli bulutların arasından parlak bir güneş tatlı tatlı gülümsemeye başlamıştı. Daha 15 dakika önce ayrılmıştık Adem Yezdan'ın yanından. Sürekli olarak Namık'ın katil olduğunu yineleyip durmuştu. Üstelik boş da konuşmuyordu. Her söze giriştiğinde doktorun Necdet'i ve ötekileri öldürmesi için iyi bir neden bulup mantıklı bağlantılarla sürüyordu önümüze. Zeynep'in telefonda söyledikleri olmasa çok önemsemezdim bu sözleri. Ama artık daha bir ilgiyle dinliyordum bu ilginç iş adamını. Hadi ben neyse de konuşma boyunca kavga etmek için yanıp tutuşan yardımcım da artık pek karşı çıkmıyordu söylediklerine. Adem'in yanından ayrılır ayrılmaz Zeynep'in anlattıklarını aktardım Ali'ye. Kafası iyice allak bullak oldu. Kimi suçlayacağımızı bilemez hale gelmiştik. Girdiğimiz her yol çıkmaz bir sokağa dönüşüyor, tuttuğumuz her ipucu elimizde kalıyordu. İşte bu ruh haliyle geldik Leyla Barkın'ın çalıştığı Topkapı Sarayı'na. Arabamızı eşsiz güzellikteki hatlar, lale, sümbül, gül motiflerinin yer aldığı enfes çiniler, zarif mermer oymalar, altın yaldızlarla süslü 3. Ahmet Çeşmesi'nin altındaki açık otoparka bırakıp Bab-ı Hümayun'a yöneldik. 3. Ahmet Çeşmesi'nin önünden geçerken Ali farkında olmadan genç bir hanım turistin kamerasıyla bu tarihi anıtın arasına girdi. Hiç sinirlenmedi genç kadın. Hatta eğer yorgun gözlerim beni yanıltmıyorsa bizim Hayta'ya beğeniyle baktığını bile söyleyebilirim. Bizimki de fark etmişti kadraja girdiğini. Hemen geri çekildi. Sorry. Özür diliyordu. Üstelik İngilizceyi fena konuşmuyordu. Ama hiçbir zaman açılmayacakmış iki kanatlı bir kapı gibi çatılmış olan kaşları pek sevimli bir ifade vermiyordu yüzüne. Allah'tan umursamadı genç kadın. Aydınlık bir gülümseme yayıldı dudaklarına. Don't worry, I can take another one. Bizim yabani suratındaki ifadeyi bozmadan bakmayı sürdürünce kadın kibarca yolu işaret etti. You go ahead. Thanks dedi hoyrat yardımcım belli belirsiz. Sonra çevik adımlarla geçti süslü Osmanlı sebiliyle o güzel genç kadının arasında. Ben de onu izledim tabii. Birkaç adım attıktan sonra fark etti yüzümdeki manidar ifadeyi. Telaşla sağına soluna bakındı. Ne? Ne oldu başkomiserim? Ulan insan kadına bir gülümser demeye hazırlanıyordum ki çaldı telefonumun zili. Baktım Evgenia'ydı. Dünden beri konuşmamıştık. Aslında her gün arardı ama anlaşılan o da sıkılmıştı sonunda. Benim ise aklıma bile gelmemişti aramak. Alo Evgenia diye açtım. Telaşlandığımı gören Ali'nin suratına haylaz bir sırıtış gelip oturmuştu. Aldırmadan yineledim. Alo Evgenia, ben de seni aramayı düşünüyordum. Yalancı, tatlı bir sitem vardı sesinde. Aklına bile gelmemişimdir. Yok valla, daha sabah Demir'le konuştum. Ne konuştun? Yarın akşamki yemeği hatırlattım. Sakın geç kalmayın. Evgenia çok üzülür dedim. Ya sen? Ne demek ben? Sen zamanında gelebilecek misin? Bilmiyorum, soruşturmanın durumuna bakar, katillerle ilgili yeni bir bulgu ortaya çıkarsa belki de hiç gelemem diyemezdim. Tabii dedim kararlı bir tavırla, tabii geleceğim, hiç merak etme, erkenden orada olurum. Ol Nevzat, sesi yalvarır gibi çıkıyordu. Bak özellikle bir gün önceden arıyorum, yarın lütfen geç kalma, ev sahibi sayılırsın, çok ayıp olur. Tamam, eksik bir şey var mı, gelirken ne getireyim? Sen gel yeter. Ne sitem ne yakarış vardı sesinde. Mutlu hissettim kendimi. Ben bu kadını gerçekten de seviyordum galiba. Herkesten önce oradayım. Başımı kaldırınca bizim kopuğun gözlerindeki eğlenceli ifadeyi yitirmeden hala beni süzdüğünü gördüm. Artık kapatmalıydım. Tamam o zaman yarın akşam görüşürüz. Peki kendine iyi bak Nevzat. Dikkatli ol tamam mı? Tamam tamam Evgenia'cığım. Sen de kendine iyi bak. Telefonu kapatıp cebime koymuştum ki damdan düşercesine konuya girdi Ali. Evgenia Hanım çok iyi bir insan. Son gittiğimizde nasıl ağırlamıştı bizi Tatavla'da. Sizi de çok seviyor. Sanki karınız gibi. Hoppala, Demir'le Yekta'dan sonra bir de bu çıkmıştı başımıza. Hiddetle döndüm. Üstüne vazife olmadığını hatırlatacaktım ki kara gözlerindeki içten ifade durdurdu beni. Yok, ne takılıyordu ne de ukalalık yapmak gibi bir niyeti vardı. İyidir dedim gerginliğimi bastırarak. Çok iyi bir insandır. İstemesem de sert çıkmıştı sesim. Yanlış bir şey söylediysem kusura bakmayın başkomiserim. Hayır, alınmamıştı. Biraz mahcup olmuştu sadece. Boş boğazlık yaptım galiba. Elimi omzuna koydum. Yok be Ali, boş boğazlık filan yapmadın. Biliyorum, iyiliğim için öyle söyledin. Ama bizim işimiz biraz zor. Sanki açmazın içinde olan ben değil de kendisiymiş gibi iç geçirdi. Bu işler hep zor be başkomiserim. Yok yok Ali, o kadar da değil. Biraz da biz zorlaştırıyoruz. Anlamak istercesine bakıyordu. Evet, biz zorlaştırıyoruz. Mesela seninle Zeynep diyecektim, vazgeçtim. Yapmasak iyi olacak ama yapıyoruz işte. Neyse, hallolur herhalde. Hadi gidip şu kadınla konuşalım artık. Bir daha bu meseleye dönmedik. Hızlı adımlarla Bab-ı Hümayun'dan geçerek alay meydanına ulaştık. Ama daha meydana adım atar atmaz hızımız kesildi. İkinci kapıya uzanan yol ana baba günüydü. İspanyolundan Almanına, Amerikalısından Japonuna, dünyanın her yanından gelmiş insanların arasında ilerlemeye başladık. Hepsinin ortak özelliği boyunlarındaki ya da ellerindeki kameralardı. İçlerinde en dikkat çekenler hiç kuşku yok ki tur rehberleriydi. Her birinin elinde gezdirdikleri kafirlerin ulusal bayrakları, kümesindeki tavuklara sahip çıkmaya çalışan horozlar gibi sık sık arkalarına bakarak sorumluluklarındaki insanları kaybetmemeye çalışıyorlardı. Ama yüzlerindeki bıkkın ifadeden anlaşılacağı üzere bu işte çok da başarılı oldukları söylenemezdi. Bakışlarım sol taraftaki Aya İrini Kilisesi'ne kaydı. Önünde bir kamyonet duruyordu. Kamyonetin kasasından 4 kişi bir vinç yardımıyla kocaman bir piyanoyu indirmeye çalışıyorlardı. Önümüzdeki günlerde bir konser vardı anlaşılan. Biraz ilerleyince sağ tarafımızdaki açıklıktan serin bir rüzgar çarptı yüzümüze. Ta Karadeniz'den esen bir rüzgar. Daha bir saat önce yağıp esen, öfkelenip kükreyen fırtınanın izlerini taşıyan bir rüzgar. Yolun iki tarafı boyunca yükselen çınar ağaçlarının dallarından damlalar düştü başımıza. Turist kalabalığından değişik dillerde değişik sesler yükseldi. Osmanlı İmparatorluğu döneminde atlarını bu meydana bırakıp içeri öyle girebilen yabancı ülkelerin elçileri geldi aklıma. Osmanlı İmparatorluğu'nu düşündüm. O büyük devletin neredeyse 400 yıllık serüveninin yaşandığı bu mekana adım atmak tuhaf duygular uyandırıyordu insanda. Fatih Sultan Mehmed'i ölüm yolculuğuna uğurlamak için bu meydanda 25 bin kişinin toplandığını okumuştum bir yerlerde. Belki de daha fazlasını da alırdı. Geniş meydandaki bu uğultu, dalları gökyüzünde birbirine karışan bu asırlık ağaçlar, sarayı çevreleyen bu yüzlerce yıllık surlar. İçine daldığım alemden hiç de nazik olmayan bir sesle uyandım. Bir dakika birader. Başımı çevirince gençten yamuk burunlu bir güvenlik görevlisinin yardımcımı durdurduğunu gördüm. Ali'nin hafifçe açılmış deri ceketinin belindeki barettayı gösteriyordu. Buraya silahla giremezsiniz. Kendisinden hiç beklemediğim bir olgunluk gösterdi Ali. Polis, biz polisiz birader. Ama güvenlikçi tipimizi beğenmemiş olacak ki ısrar etti. Kimliklerinizi görebilir miyim? Ali şunun haddini bildireyim mi dercesine bana bakmaya başlamıştı. Görmezden geldim. Kimliğimi çıkarıp güvenlikçiye uzattım. Nevzat, başkomiser Nevzat. Davranışımdan ne yapması gerektiğini sezinleyen Ali de kimlik kartını adamın yamuk burnunun ucuna kadar soktu. Güvenlikçi sakinleşti ama işgüzarlığı bırakmadı. Evet, ne yapıyorsunuz burada? Yardımcım çileden çıkmak üzereydi. Aldırmadan soruyu yanıtladım. Müze müdürüyle konuşacaktık. Hangisiyle? Adam ya bugün sol tarafından kalkmıştı ya da belasını arıyordu. Bizimki de daha fazla dayanamazdı zaten. Ne demek hangisi? Kaç tane müdür var oğlum burada? Ama güvenlikçi öyle kolay kolay pes edecek birine benzemiyordu. 3 müdür var. Onun sesi de en az yardımcımınki kadar yüksek çıkmıştı. Siz hangisini görmek istiyorsunuz? Bu kadar işin gücün arasında fazla hevesli bir görevliye zaman yitirmenin bir anlamı yoktu. Leyla Hanım'la görüşecektik. Leyla Barkın. Ha, tamam o zaman. Eliyle iki kulenin altındaki büyükçe giriş kapısını gösterdi. Babüs selamdan geçeceksiniz. Bana kalsa çekip gidecektim ama Ali ya anlamadı ya da anlamamazlıktan geldi. Buyur. Babüs selam. Sonunda herifi kalaylamak için aradığı fırsatı bulmuştu galiba. Ne bası ne büsü oğlum diye gürledi. Arabistan mı burası? Türkçe konuşsana. Adamın yüzü kızardı ama geri adım atmadı. Ne yapayım? Adı böyle. Güvenlikçi doğru söylüyordu ama Ali adamın canını okumaya kafaya koymuştu. Adı bassın lan, yok mu bunun Türkçe açıklaması filan? Adam yutkundu, kekelemeye başladı. Yani orta kapı da derler. O zaman orta kapı desene, ne Arapça Farsça geveliyorsun karşımızda. Yok yani yanlış anlamayın diye. Yanlış manlış anlamayız, sen Türkçe konuş. İşte orası. Lafları ardı ardına sıraladı güvenlikçi. Orta kapı yani. Oradan geçince karşınıza ikinci avlu çıkacak. İki yanı ağaçlıklı bir yol vardır. Onu takip edin. Babüs sade. Ali'nin kaşları çatılacak oldu. Güvenlikçi hemen toparladı. Saadet kapısı, arz kapısı da derler. Oradan geçip Enderun avlusuna gireceksiniz. Müdüriyet odasını sorun gösterirler. Sağ ol koçum dedi Ali. Adamın üniformasını eliyle düzelterek. Sağ ol ama bundan sonra polislerle konuşurken dikkat et. Ben mülayim adamım. Ters birine denk gelirsin düzeltirler yamuk burnunu. Artık tadını kaçırmaya başlamıştı. Hadi Ali dedim ikaz eden bir sesle. Hadi Leyla Hanım bizi bekliyor. Önüme düşen bizim deli Dumrul'la birlikte Osmanlı hanedanlarının görkemli sarayına yürürken güvenlikçi öylece durmuş arkamızdan bizi izliyordu. Devasa iki mızrak gibi gökyüzüne uzanan iki kulenin arasında dövme demirden kanatları ardına kadar açılmış duran Babüs Selam'ın önü mahşer yeri gibiydi. Bırakın müzenin içine girmeyi, görevlilere kimliklerimizi gösterip polis olduğumuzu söylemek için bile farklı diller konuşan, farklı uluslardan, farklı dinlerden insanların geçit vermez kalabalığını aşmak zorundaydık. Tahmin edilebileceği gibi Ali benden çok önce bu işi başararak geçiş turnikelerinin önünde dikilen ilk müze görevlisine ulaşmıştı bile. Bana gelince fırtınalı bir deniz gibi dalgalanan bu uluslararası kalabalığın arasından tüm gücümü toparlayıp kızıl sakallı İngiliz bir beyefendiyle kara çarşaflı bir Arap hanımın arasından zarifçe sıyrılıp yaşlı bir Japon amcanın başındaki kolonyal şapkayı düşürme pahasına da olsa geçiş turnikelerine yaklaşmayı becerebilmiştim sonunda. Kanter içinde turnikeye ulaşınca bu ne yahu diye söylenmekten kendimi alamadım. Her gün mü böyle burası? Bıkkınlığı yüzünde kalıcı bir ifadeye dönüşmüş bir görevli X-ray güvenlik cihazlarını işaret etti. Şunlar bozulunca ana baba gününe döndü giriş. Anlamadık. Teknik arıza diyorlar. Dünden beri yapamadılar. Elindeki dedektörü usulca havaya kaldırdı. Bunlarla tek tek herkesin üzerine arıyoruz. O da zaman alıyor tabii. Kuyruk da uzadıkça uzuyor. Gerçi her gün böyle burası. Bir tek salı günleri nefes alabiliyoruz. Yani müze kapalı olduğu zaman. Saray artık bu kadar kalabalığı kaldırmıyor. Ziyaretçilere de yazık, bize de. Ama asıl bu saraya yazık. Müze yöneticilerinin bu işe bir çare bulması gerek. Bin dokun, bin ah işit dedikleri bu olsa gerekti. Zavallı görevliyi dizginlenmesi zor turist kalabalığıyla baş başa bırakarak selam kapısından orta avluya yürüdük. Orta avlu insanda ferahlık duygusu uyandıran genişçe bir meydandı. Çoğunluğu selvi olan ağaçlar düzenli aralıklarla yayılmıştı etrafa. Solumuzda has ahırlar üzerindeki adalet kulesiyle divan-ı hümayun ve harem binaları bulunuyordu. Sağ tarafta ise mutfaklar, saray gümüşlerinin, değerli porselenlerin teşhir edildiği müze odaları. Arkamızda bıraktığımız Babüs Selam'ın bir yanında taş eserler, öteki yanında ise saray arabalarının sergilendiği bölümler yer alıyordu. Önümüzde beş yolun uzandığını gören Ali, önce kısa bir kararsızlık geçirdi. Uyarmak üzereydim ki kendiliğinden doğru yolu seçti. Aferin Ali, daha ilk adımda padişah yolunu buldun. Padişah yolu mu? Padişah yolu ya, Babüs Selam'dan Babüs Sade'ye kadar uzanır. Yüzüme manidar bir ifade yerleştirip söylendim. Yoksa selam kapısından saadet kapısına uzanan yol mu demeliydim? Hani Türkçe konuşacağız ya. Haylazca güldü. Yok be başkomiserim, Bakmayın o gerzekli öyle konuştuğuma. Herifi sıkıştırmak için söyledim. Atalarımız ne isim verdilerse onu kullanacağız tabii. Ama Türkçesini de bilmek lazım. Arapçasından bir şey anlamıyorum ki ben. Duraksadı, kafasını kaşıyarak sordu. Bütün bunları siz nereden biliyorsunuz? İki yanı selvi ağaçlarıyla kaplı yolda yürürken açıkladım. Daha önce anlatmıştım ya annemden. Tarihe birazcık ilgim varsa onu anneme borçluyum. Adımlarıma ayak uyduran yardımcımın merakı derinleşiyordu. Anneniz tarihçi miydi başkomiserim? Sayılır, aslında öğretmendi, tarih öğretmeni. Biliyorsun, babam da edebiyat öğretmeniydi. Okulda tanışmışlar zaten. Neyse, annem tarih öğretmeniydi ama gözlerimi kaparım, vazifemi yaparım türünden değil. İdealist bir öğretmendi. Mesleğiyle çok ilgiliydi. Kitaplar, dergiler, konferanslar, öğrencilerine tarihi sevdirmek için elinden geleni yapardı. Tabii beni de boş bırakmazdı. Daha küçük yaşımdan itibaren İstanbul'da ne kadar müze varsa gezdirmişti. Buraya da defalarca geldik. Dolmabahçe Sarayı, Beylerbeyi Sarayı, Ayasofya, Yerebatan Sarnıcı, Tekfur Sarayı, Yedi Kule Zindanı, Kariye Müzesi. Daha sürdürecektim ki Ali'nin yüzü buruştu. Hiç sıkılmadınız mı başkomiserim? Sıkılmam mı? Her gezi bir işkence gibiydi. Ama rahmetli anneme anlatamıyordum bir türlü. Tam bir cumhuriyet kadınıydı annem. Beni de, yani tek oğlunu da çok iyi yetiştirmek istiyordu. Bizim evde yapılması şart olan üç şey vardı. Kitap okumak, tiyatroya gitmek ve müze gezmek. Kitap okumayı seviyordum. Tahmin edeceğin gibi polisi olanları. Tiyatro da fena değildi. Özellikle komedilerden hoşlanıyordum. Ama müzelerden hiç haz etmiyordum. Hele içeri ilk girdiğinde burnuna ağır bir koku çarpar ya, içim kalkıyordu. Kusacak gibi oluyordum. Sözümü bitirmemi beklemeden atıldı. Ama sonra sevmişsiniz galiba. Yoksa bu bilgilerini öğrenemezdiniz. Haklısın dedim derinden bir iç geçirerek. Sonra sevdim ama çok sonra. Sevgili annemi müze gezilerinden alıkoyduktan sonra. Anlamak isteyen gözleri ilgiyle yüzümde dolaşıyordu. Evet Alicim, kötü bir olay geldi başımıza. 8 yaşında filan olmalıyım. Dolmabahçe Müzesi'ni geziyoruz. Amerikalı bir heyet gelmiş, ortalık mahşer yeri gibi, buradan daha kalabalık, iğne atsan yere düşmez. O kalabalıkta ben annemi kaybetmeyeyim mi? İnsanlarla birlikte savrulup gitmiştim. Çevreme bakmayı akıl ettiğimde annem yoktu. Bendeki korkuyu, paniği artık sen düşün. Küçücük çocuğum, ağlamaya başladım. Öyle kalabalık ki duyan yok. Her yanım büyüklerle sarılmış, nefes alamıyorum. Sonra bayılmışım zaten. Kendime geldiğimde sarayın bahçesinde birileri bana su içirmeye çalışıyorlardı. Zavallı anneciğim elimi tutmuş, kaygıyla yüzüme bakıyordu. Rengi atmış, tir tir titriyordu. İşte o günden sonra annem bir daha müzeye götürmedi beni. Öldükten sonra günlüğünü buldum. Hayal kırıklığı içinde şöyle yazmıştı. Nevzat'ın bilgili, aydın bir insan olmasını istiyorum. Çünkü bu yoksul ülkenin bilgili, kültürlü insanlara ihtiyacı var. Ama galiba olmayacak. Ne yazık ki oğlumuz biraz hercai bir çocuk. Deli dolu. Ne bilimle ilgilenmek istiyor ne de sanatla. Teşvik etmeye çalıştım, olmadı. İnatlaşırsak daha da kötü olacak. Ne yapalım? Demek ki insanın her istediği olmuyormuş. Nevzat bizim oğlumuz olmasına rağmen ne benim gibi tarihe ne babası gibi edebiyata ilgi duyuyor. Hayalimiz bu değildi ama belki de hatalı olan biziz. Yanlış olan bizim böyle bir beklenti içinde olmamız. Nevzat bize benzemek zorunda değil. O tamamen farklı bir insan, bağımsız bir kişilik. Ve şu da bir gerçek. Amacınız ne kadar yüce olursa olsun, kendi öz çocuğunuza bile zorla hiçbir şey yaptıramazsınız. Bu satırları okuduğumda mesleğe yeni atılmış bir polistim. Gözünü budaktan sakınmayan, yeryüzündeki bütün kötülüklerle tek başıma mücadele edebileceğini sanan genç bir adam. Ali'ye baktım, yani senin gibi. Yardımcım şaşkınlıkla mırıldandı, benim gibi mi? Yıllar sonra kendi gençliğiyle karşılaşan bir adamın sevecenliğiyle onayladım. Aynen senin gibi, önce vurup sonra soran, anlayıp dinlemeden olayın ortasına dalan, destek ekibini beklemeden suçluların üzerine atlayan, en karmaşık cinayetleri bile bir anda çözebileceğini sanan, bu yüzden sık sık sopa yiyen, kafası gözü kırılan, vücudundan yara bera eksik olmayan. Yardımcım gülmeye başladı. Gülme Ali, gülme oğlum, bunlar marifet değil. Ben şanslıydım. Kötü bir yerimden kurşun yemeden akıllandım ama senin başına ne geleceği meçhul. O yıkılmaz güveniyle mırıldandı. Merak etmeyin, Allah'ın izniyle bana bir şey olmaz. İşi Allah'a havale edeceğine kafayı değiştirsen. Neyse başkomiserim diyerek kesti sözümü Hayta. Sizden konuşuyorduk, çok merak ettim. Sonra ne oldu? Ne olacak, annemi kaybettikten sonra düşünmeye başladım. Beynimde akıl denen meretten birazcık kalmış olmalı ki günlüğünde okuduğum sözler beni etkiledi. Bir tür vicdan azabıydı duyduğum. Her neyse işte. O günlüğü okuduktan sonra bu kez tek başıma gittim müzelere. Önceleri annemin anısına bu gezileri yapıyordum. Annem gibi heykellerin, ikonların, çinilerin, ahşap işlemelerin, el yazması kitapların, usta nakkaşların elinden çıkma hat işlerinin, resimlerin, minyatürlerin, ebruların karşısında dikilip dakikalarca onlara bakıyordum. Hiçbir şey anlamasam da bakıyordum. Ama sonra öğrenmeye başladım. Derinlemesine değil, yüzeysel, amatörce. Tuhaf şey Ali, böyle olacağını hiç düşünmezdim. Fakat öğrenmek hoşuma gitti. Müzelerin o nefret ettiğim kokusunu bile sevdim. Ardından kitaplar alıp okudum. Annem gibi tarih dergilerine abone oldum. Rehberler eşliğinde gezilere katıldım. Birkaç kez konferans dinlemeye bile gittim. Şimdi eskisi kadar sık yapamıyorum ama emekli olunca daha çok vakit ayıracağım. Ali'nin esmer yüzüne hüzne benzer bir gölge düştü. Keşke anneniz bunları bilseydi. Kim bilir ne kadar sevinirdi. Sevinirdi herhalde. Neyse işte, her şeyi tamir edemiyorsun. Ama sana tavsiyem, bir kereliğine de olsa bir müzeye git. Hatta arkeoloji müzesinden başla. Hemen Gülhane Parkı'nın üstünde. Kendini tarihin içinde bir yolculuğa çıkmış gibi hissedersin. Gözlerine aydınlık bir ifade yayılmaya başlamıştı. Umutla sordum. Gittin mi yoksa? Anında kayboldu o ifade. Gidemedik başkomiserim. Nasıl gidelim? Biliyorsunuz işte, her gün başka bir olay, her gün başka bir cinayet. Onu daha fazla mahcup etmenin anlamı yoktu. Biliyorum ama bir gün mutlaka git. Seveceksin. Zaten arkeoloji müzesini gezmeden Topkapı Sarayı'na gelmenin de bir anlamı yok. Duraksadım. Tabii daha iyisi önce Ayasofya'ya git. Hepsi birbirinin devamı gibi. Bak mutlaka gez buraları. Emredersiniz başkomiserim diye mırıldandı. Gideriz o zaman. Benim için gitme oğlum. Emretmiyorum. Gezmenin emri mi olur? Sadece öneriyorum. Sonra bana teşekkür edeceksin. Yok, Ali'nin müze gezmek gibi bir niyeti yoktu. Bu üçüncü kapı oluyor değil mi başkomiserim diye değiştirdi konuyu. Babüssade'ye bakarak. Yani iki kapıdan geçtik değil mi? Madem öyle istiyordu, bana da isteğine saygı duymak düşerdi. Bildiğim kadarıyla sarayın kapılarını sıralamaya koyuldum. Evet Ali'cim, iki kapıdan geçtik. Bu üçüncüsü. İlki Babu Hümayun'du. Sur-u Sultani'nin üzerindeki kapı. O kapı Acem usulüne göre yapılmış, yani İran tarzı. İkincisi az önce geçtiğimiz Babüs Selam. O da Frank usulüne göre yapılmış, yani Avrupa tarzı. Önümüzdeki ise Babüs Sade. Bu kapı da Türk tarzına göre yapılmış. Yani bu üç kapı bize sarayın döneminin belli başlı üç uygarlığının Acem, Avrupa ve Türk mimari kültürünün birleşmesinden oluştuğunu söylüyor. Ama aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu'nun bünyesinde bütün kültürleri kapsayan büyük bir dünya devleti olduğunu da anlatıyor. Gördüğün her oda, her salon, her bahçe, her ağaç, her çeşme bir anlam taşır. Dini anlamlar, politik anlamlar, sosyal anlamlar. Bu binaların her köşesi çoğu acılarla dolu yüzlerce anıyı saklar. Korkunç olaylardan oluşan yüzlerce hikaye anlatır. İlgiyle dinliyordu. Gözlerindeki yapay ifade kaybolmuş, saygıya, kedere benzer bir ciddiyet gelip oturmuştu yüzüne. Hadi yürüyelim demesem, bir zamanlar padişahların tahta çıkma törenlerinin yapıldığı, dini bayramların kutlandığı, Türk kağanlarının savaş otağlarından esinlenerek yapılmış Babüssade'nin önünde öylece kalacaktı. Dikkatini Babüssade'den alamasa da bana ayak uydurmakta gecikmeyen yardımcımla birlikte yeniden kalabalığa karıştık. Törenlerde sultanın mücevher kakmalı altın bir tahtın üzerinde oturduğu, karşılıklı sıralanmış beyaz ve yeşil renkli altı mermer sütunun üstünde yükselen genişçe bir sundurmanın altından geçerek saadet kapısından içeri girdik. Padişahların yaşadığı dönemde şu anki insan patırtısının, gürültüsünün aksine kesin bir sessizliğin hüküm sürdüğü Osmanlı'nın mahrem mekanlarına adım atmıştık artık. Ali hayranlıkla karşımızda yer alan arz odasına bakıyordu. Sultanın yabancı elçileri kabul ettiği, savaşa gidecek komutanlara emirler verdiği, saray erkanıyla görüştüğü mekandı burası. Ama şu anda yardımcıma arz odasını tanıtacak halim yoktu. Çözülmesi gereken bir cinayet davası bizi bekliyordu. Üstelik zanlılardan biri Osmanlı'ya yaklaşık 400 yıl hizmet etmiş bu eski sarayı yöneten 3 müdürden biri olabilirdi. 38. ayrımın sonu. Sayfa 381.